İki küreğinin arasına aslan nakşı dövdürmek isteyen fakat iğnenin acısından dolayı pişman olan Kazvinli'nin hikayesi beyanındadır. Rivayet edenden şu hikayeyi dinle. Kazvinlilerin meraklarından ve adetlerinden idi ki, başlarına gelecek herhangi bir kazayı önlemek itikadıyla vücutlarına, kol ve omuzlarına iğne ile mavi dövmeler yaptırırlardı. Bir Kazvinli dellaka gidip, bir dövme yap, hem de güzel olsun, dedi. Dellak, ey yiğidim, ne nakşı döveyim, diye sorunca, kükremiş bir aslan resmi olsun, dedi. 3025. Ben aslan burcundayım, onun için aslan nakşını vur. Ama iyi çalış ve mavi rengi bol koy. Dellak, nakşı nereye vurayım, diye sorunca o, İki küreğimin arasına vur, diye cevap verdi. Dellak iğneyi saplar saplamaz, yiğidin de sırtı acımaya başladı. Yiğit inlemeye başladı. Ey üstad, beni öldürdün, vurduğun nakış nedir? Dellak, aslan yap dememiş miydin? Dedi. Kazvinli sordu. Hangi uzvundan başladı? 3030. Dellak, kuyruğundan, diye cevap verdi Kazvinli. Bırak kuyruğunu, iki gözüm kuyruksuz olsun, dedi. Aslanın kuyruğundan kuyruk sokumum sızladı. Onun kuyruk yeri benim nefesimi tıkadı. Ey aslan resmeden, varsın aslan kuyruksuz olsun. Zira iğne yarasından yüreğime fenalık geldi. Dellak Kazvinli'ye kulak asmadan aslanın bir başka uzvunu merhametsizce ve pervasızca yapmak üzere iğneyi yine batırdı. Kazvinli yine bağırdı. Ya bu yaptığın da aslanın neresi? Dellak, kulağa ey yiğitciğim, dedi. 3035. Kazvinli, ey hekim, bırak aslan kulaksız olsun. Kulaktan da vazgeç de işi kısa tut, dedi. Dellak bu defa iğneyi başka tarafa batırmaya başlayınca Kazvinli yine feryadı bastı. Bu üçüncüsü de aslanın hangi tarafıdır, dedi. Dellak, karnıdır. Azizim, diye cevap verdi Kazvinli. Aslan karınsız olsun, zira ızdırabım pek fazla, dedi. Dellak şaşkınlıktan parmağı ağzında bir zaman dondu kaldı. 3040. Hiddetinden iğneyi yere çaldı ve dünyada kimsenin başına böyle iş gelmemiştir. Kuyruksuz, başsız, karınsız bir aslan kim gördü? Allah bile böyle bir aslan yaratmadı, dedi. Ey kardeş, iğne acısına katlan ki kafir nefsin acısından kurtulasın. Vücut kaydından kurtulmuş olanlara felek de secde eder, güneş de, ay da. Vücudunda nefsi ölenlerin fermanına güneş de tabidir, bulut da. 3045. Gönlü ışık yakmayı, yani manevi bilgi ve aşk uyandırmayı öğrenmiş olanı artık güneş bile yakamaz. Cenab-ı Hak tezavürü al kefihim ayetinde güneş doğduğu ve battığı zaman onların mağaralarının sağ ve sol tarafına giderdi buyuruyor. Dipnot Kef 17. Bir cüz'ü külle doğru yol alıyorsa o cüz'ün yanında diken bile gül gibi baştan başa letafet kesilir. Hakkı yüceltmek ve tazim etmek ne demektir? Kendini yüceliklere karşı toprak mertebesinde görmektir. Hüdayi tevhid ilmini öğrenmek ne demektir? Bir olanın huzurunda kendini yakıp yok etmektir. 3050. Eğer gün gibi aydınlanıp parlamak istiyorsan, gece gibi olan varlığını yak. Bakırın iksir içinde eriyip altın olması gibi, varlığını o varlığı meydana getirenin varlığında erit, yok et ki sen de altın olasın. Sen ellerini ben ve biz üzerinde sımsıkı kapamışsın. Bütün bu manevi harabiyet bu ikilikten hasıl oluyor. Kadının bir garip talihi vardır. Bazen yetiştirdiği iyi ve mert evlatlarıyla, bazen kötü insanlarıyla şöhret bulur. Kimi şehir cömertlerin, bazısı hasislerin, kimi şehir doğruların, kimi de hilekarların toplandığı belde olur. Sonra bu talih değişir. İyiler kötü, kötüler iyi olabilir. Şimdi sana eski bir Kazvinli'nin hikayesini anlatacağım. Dinle. Kazvinlilerin eski bir adetleri ve bir merakları vardı. Başlarına gelecek herhangi bir kazayı önler inanışıyla vücutlarına, kollarına, omuzlarına iğne ile mavi dövmeler yaptırırlardı. İşte bu Kazvinlilerden biri bir gün bir dellaka gidip vücuduna bir nakış vurulmasını istedi. "Bana bir dövme yap, güzel olsun, alımlı olsun," dedi. Dellak, "Baş üstüne pehlivanım, ama ne istersin, vücuduna hangi nakşı, hangi dövmeyi vurayım?" diye sordu. Kazvinli hiç tereddüt etmeden dileğini söyledi. "Benim vücuduma kükremiş bir aslan resmi yap. Çünkü benim yıldızım aslan yıldızı. Benim yiğitliğim aslan yiğitliğidir. Yalnız senden ricam odur ki iğneyi derin batır ve işlediğin yerlere mavi boyayı çokça sür ki zaman bu aslanı silmesin." Dellak yine sordu. "Bu heybetli aslan nakışını vücudunun neresine vuracağım?" Kazvinli, "İki küreğimin arasına vur," dedi. Dellak eline iğnesini alıp Kazvinli'nin etine batırınca Kazvinli haykırmaktan kendini alamadı. İnledi. "Üstad, beni öldürdün," dedi. "Bu vurduğun nakış ne mene bir nakıştır." Dellak, "Aslan nakşı istemiştin ya." Kazvinli, "Evet, ama resme aslanın neresinden başladın?" Dellak, "Kuyruğundan." Kazvinli, "Canım, bırak şu kuyruğu. Bu aslan da kuyruksuz olsun. Çünkü bu aslanın kuyruğu benim nefesimi tıkadı. İflahımı kesti. Ey aslan resmi yapan, insaf et. Bu aslanın kuyruk resmini yapma." Dellak bu sefer kuyruğu bırakıp başın resmine geçti. Ve yine Kazvinli'nin ısrarı gereğince iğnesini ete derin batırdı. Kazvinli pehlivan buna da dayanamadı. Tekrar feryadı bastı. "Peki bu yaptığın aslanın hangi uzvudur?" Dellak, "Kulağı." "Benim yiğidim," dedi. Kazvinli, "Aman insaf et. Bu aslanın kulağı da olmasın. Yapacağın şu resim kulaksız, kuyruksuz, muhtasar bir aslan olsun. Kulaktan vazgeç ve işi kısa tut," diye inledi. Böylece aslanın ne başı, ne karnı, ne gelesi yapılabildi. Sonunda dövmeci iğnesini yere çalıp haykırdı. "Bu rezalet kimsenin başına gelmemiştir. Kulaksız, kuyruksuz, başsız ve gövdesiz bir aslan resmi nasıl yapılır? Tanrı böyle bir aslan yaratmamıştır," dedi. "Başsız, ayaksız ve kuyruksuz bir aslan aslında doğmamış bir aslan demektir. Sen bana bir yokun resmini yap diyorsun. İşte ey dost, iğne acısına katlan ki o gavur nefsinin çuvaldızlarından kurtulasın. Vücutlarında acı duymayacak kadar vücuttan kurtulmuş, gönüllerinde gerçekten aslan yatan hüda yolu yiğitleridir ki onlara aylarıyla, güneşleriyle bütün felekler secde ederler. Aylar, yıldızlar vecde gelip sema ederek onların hizmetleri seccadesine alın koyarlar. Onların gönüllerinden hakka ulaşma yakarışında bulunurlar. Böylelerinin emrinde yağmur yağdıran bulutlar ve kainatı nurlarıyla aydınlatan güneşler de şevk içindedir. Gönülleri ilahi aşk ateşiyle yanan kimseleri güneş yakmaz. Allah aşkı ve ilahi cezbe ile kendinden geçmişlere, nefsinden kurtulmuşlara, şu geçici alemin azaplarından hiçbirinin tesiri olmaz. Ve böyle ruhların bu dış afetlerden korkusu kalmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'inde bu sırrı Ashab-ı Kehf için söyledi. Kur'an'ın Kehf suresinde 16-17. ayet: "Mağaraya girin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve size işinize kolaylık göstersin," buyrulur. Baksaydın, güneşin mağaralarının sağ tarafından doğup sonra sol tarafından battığını, onların da mağaranın iç tarafında olduğunu görürdün. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse hak yolundadır. Böylelikle dışarıda güneş olduğu halde onlar mağaralarına güneşin girme izni olmadığından devamlı uykularında bir cezbe, bir ilahi aşk ile kendinden geçiş hali olan sükunlarında kaldılar. Güneş doğarken mağaralarının sağ yanına, batarken sol yanına vurur. Ashab-ı Kehf'i yakmazdı. Allah'ın koruyucu eli altındaydılar. Allah aşıkları da kibriyanın celal ve cemal güneşi altında oldukları halde yanıp mahvolmazlar. Çünkü bunlar hakla baki olup kendiliklerinden kurtulmuş, hakkı hak olarak görmüş olan erenlerdir. Eğer bir cüz külle doğru yol almakta ise, o cüzün yanında dikenler bile baştan ayağa gül kesilir. Hakkın aşk ateşiyle yanmış olanlar içinde benlik ve varlık dikenleri küllün bir parçası, lütuf ve rahmet gülleri olmuş olur. Allah'ın büyüklüğünü idrak etmek, insandaki ilahi kudreti hissedip nefsin acizliğini ve yerle bir oluşunu bilmek demektir. Ancak bunu bilen ruhtur ki Allah'ına yüce tazim duyguları gönderir. Allah'ı tevhid etmeyi öğrenmek de odur ki kişi Allah'ın birliği önünde kendini yakıp yok ederek hakla hak olmanın yolunu tutar. Bu yolda bütün vücut heveslerini, nefis kayıtlarını, kısaca vücudunu yok eder. Eğer sen gün gibi aydınlanıp safi nur olmak istiyorsan, gece gibi karanlık olan nefsini bir cezbe ateşinde yak, ta ki sende ikilikten eser kalmasın ve hakla baki olasın. Bakırın kimya içinde eriyip altın olması gibi kendi geçici varlığını o ebedi varlığın ikisinde erit, halis altın ol. Ellerinle ben, biz gibi benlik kokan sözler ve aldanışlar kapısına yapışıp onlardan ayrılamaz hallere girme. Sen eğer varsan onun büyük varlığındasın ki bu sen yoksun, yalnız o var demektir. Sen küllü meydana getiren uçsuz bucaksız zerrelerden birisin ve zerdeliğini bile unutabildiğin anda onda ve o külde olduğunu idrak edeceksin. Şu geçici yeryüzünde ben ve biz kayıtlarından kurtulamayıp kendilerini uçurumda bulanların hikayesini dinlemek istersen, sana arslanın maiyetinde ava giden kurtla tilkinin kıssasını anlatayım. Aslanın mahiyetinde ava giden kurtla tilkinin hikayesi beyanındadır. Bir aslan, bir kurt ve bir tilki bir gün avlanmak için dağlara çıkmışlardı. Birbirlerinin yardımıyla yolları kesip hayvanları sımsıkı yakalamak üzere işe koyuldular. 3055. Üçü de geniş sahrada bol bol av yakalamak niyetindeydiler. Her ne kadar aslana onlarla bulunmak ağır geliyor idi ise de yine de onlara şeref verip yoldaşlığını esirgemedi. Böyle bir şaha askerlerinin refakati ancak yüktür. Lakin cemaatte rahmet vardır diyerek onlara yoldaş oldu. Böyle parlak bir ay yıldızlarla dolaşmaktan utansa gerek. O yıldızların arasında ancak kerem ve cömertliğinden bulunur. Her ne kadar Resulullah'ın üstünde bir rey sahibi yoksa da Cenab-ı Hak'tan kendisine şavirhüm, dipnot, Ali İmran 159, yani müşavere et emri geldi. 3060. Terazide arpa altınla arkadaş olmuştur. Fakat bu arkadaşlık arpanın altın gibi kıymetli olmasını icap ettirmez. Ruh şimdilik kalıpla yoldaş olmuştur. Köpek bir müddet saray kapısının bekçisi olmuştur. Bunlar yani kurt ve tilki o şefketli ve kudretli aslanın peşinden dağa doğru gittiler. İşleri yolundaydı. Bir dağ sığırı, bir dağ keçisi, bir de semiz tavşan yakaladılar. Kim ki cenkçi arslanın peşinden giderse gece gündüz ona kebap eksik olmaz. 3065. Yaralı ve kanlı avlarını dağdan ormana sürükleyip götürünce kurt ve tilki bu avların şahlara mahsus bir adaletle taksimini beklediler. Her ikisinin de hırs ve tamahı arslan tarafından anlaşıldı ve o onların ne niyette olduklarını bildi. Sırların arslanı ve emiri olana kalpten geçenler aşikardır. Aklını başına al. Ey türlü düşüncelere dalmayı huy edinmiş gönül. Onun huzurunda kötü düşüncelerden sakın. 3070. O arslan her şeyi bilir, anlar ama merkebini sessizce sürer. Esrarı anlaşılmasın diye güler yüz gösterir. Arslan onların içinden geçenleri anladı ise de yüzlerine vurmayıp nezaket göstermekte devam etti. Fakat kendi kendine sizi gidi aç gözlü dilenciler, ben sizin müstahakınızı vereyim de görün. Benim arzu ve hükmüm size kafi gelmedi mi? Benim ihsanlarıma itimadınız bu kadar mı? Ey akıl ve reyleri benden ve benim cihanı süsleyen ihsanlarımdan olan kişiler. 3075. Nakış nakkaşı nasıl kötüleyebilir? Zira onu vücuda getirirken bütün bilgi ve maharetini benzetmiştir. Benim hakkımda böyle hasis düşüncelere mi kapılacaktınız? Ey cihanın yüz karası olanlar! Cenab-ı Hakk'a kötü zanda, dipnot, feth 6, bulunanların başını kesmezsem hatanın ta kendisini işlemiş olurum. Dünyayı sizin yüz karanızdan temizleyeyim de bu destan cihan durdukça söylenip dursun, dedi. Arslan bu düşüncelerle apaçık tebessüm ediyordu. Fakat sen arslanın tebessümüne inanma. 3080. Dünya malı Allah'ın tebessümleridir ki bizi mest, mağrur ve perişan eder. Ey Ali Kadr! Sana yoksulluk ve hastalık evladır. Zira o tebessüm akıbet damanı ishar ve seni kahrı pençesine giriftar eder. Arslan bir gün bir kurtla bir tilkiyi beraberine alarak avlanmaya çıkmıştı. Hemen söyleyelim ki bunların üçü de birer remizdi. Arslan birlik yolunda vücudunu yok eden bir irfan ve hidayet yolcusuydu. Tilki akılla sevgiyi, kurt ise nefsi temsil ediyordu. Her üçü bir sırada avlanmak ve avlarının yollarını keserek birbirlerine yardım etmek vaadiyle yola koyuldular. Gözlerinin önünde bol ve semiz avlar belirdi. Gerçi arslan bu yolculukta yoldaşa muhtaç değildi. Fakat büyüklük gösterdi. Yoldaşlarına türlü lütuflarda, ikramlarda bulundu. Çünkü büyüklerin küçüklerle bir arada bulunuşu onlara nimet saçmak, kerem göstermek içindir. Allah'a yakınlık gibi mertebeler kazanmış nice velilerle, nebiler için elbette kendilerini nefis uçurumlarına kaptırmış kimselerle ülfet veya sohbette şahsi bir kazanç düşünülemez. Onlar berikileri yola getirmenin zevki ve sevabı içindedirler. Bu yüzden ruh düşkünlerini ve maddecileri lütuflarından uzakta tutmazlar. Böyle bir şah için askerle yolculuk kolay değildir. Fakat arslan toplulukta rahmet vardır düşüncesiyle onlardan ayrılmadı. Arslan parlak bir ay Yanındaki hayvanlar ise sönük birer yıldız gibiydiler. Ve aslanın nuru aydınlığı bu sönük yıldızlar arasında daha heybetle parlıyor, göz ve gönül alıyordu. Nurunu, vahyini ve kudretini Allah'tan alan Hazreti Muhammed'in fikir danışmak için kimseye minneti yoktu. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinde 159. ayette şöyle buyuruluyordu. Allah'ın rahmetinden dolayı ey Muhammed, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, onlara danış. Fakat karar verdiğin an yine Allah'a güven. Hakikat budur ki Allah kendine güvenenleri sever. Teraziye altın koyar, fakat altını tartmak için yanına arpa koyarlar. Bu arpanın altın değeri alması manasında değildir. Arpanın buradaki vazifesi altının değerini meydana koymaktır. Ruh şimdi bir kalıptadır diye ruhluğundan ne kaybeder? Kapısında bir köpek bir müddet bekçilik etti diye saray kulübe olmaz. Bir gün ilahi birliğe kavuşacak olan ten değil, candır. Bununla beraber Ashab-ı Kehf'in köpekleri Kıtmir'in onlara hizmet ettiği için adı Kur'an-ı Kerim'de zikrolundu. Bir kafile halinde aslan, kurt ve tilki bir dağa vardılar. Bir dağ sığırı, bir dağ keçisi ve bir tavşan avladılar. Aslana yoldaşlık edenlere elbette yiyecek bol düşerdi. Bu sefer de böyle oldu. Semiz ve taze avlarını sürükleyip ormana getirdiler. Kurdun da tilkinin de avlara ağızlarının suyu akıyordu. Bu yiyecekler karşısında ihtirasları depreşiyor, tamahları çoğalıyordu. Gördükleri iri ve kanlı et parçaları akıllarını başlarından alıyordu. Bu hal aslanın gözünden kaçmadı. Dağların ve ormanların şahı yoldaşlarının içinden geçen sırları sezdi. Müritlerin gönüllerinden geçen nasıl şeyhten gizli değilse aslan da yoldaşlarının düşüncelerini öylece bilmekteydi. Ey içinden büyük yola yabancı duygular ve düşünceler geçirerek şeyhine böyle karanlık bir gönülle yaklaşan kimse. Gönlünü çirkin ve yabancı arzulardan temizle. Şeyhin sana sakladığı sırlarını söylemiyor diye onları bilmiyor sanma. İnsanların bütün suçları, bütün ayıpları büyükleri tarafından yüzlerine vurulsaydı hayat daha müşkül olurdu. O tarikat arslanı elbette senin düşünce ve duygularını bilir. Fakat sırlarını sana söylemek şöyle dursun. Bu ayıp düşünceler bir güzel tebessümle örtülsün. Günahkar derisinden sıyrılsın ve yok olsun diye yüzüne güler. Bilmezlikten, duymazlıktan gelmeyi doğru bulur. Arslan da öyle yaptı. Onların içinden geçenleri anladı. Fakat yüzlemedi. İçinden, sizi gidi aç gözlü dilenciler, az sonra size layık olduğunuz dersi vereceğim, dedi. Benim kudretimi, hükmümü yeter bulmadınız mı? Benim daha neler bağışlamaya kudretli olduğumu düşünemediniz mi? Sizin izanınız bu kadar mıdır? Sizler ki bir çeşit resimlersiniz. Vücutlarınızın harekette olması veya sükuna kavuşması benim reyimle, yiyecek ve içecekleriniz benim vergimledir. Size verilen her nimet benim cihanı süsleyen bağışlarımdan bir parçadır. Bir resim kendi ressamını nasıl kötüleyebilir? Ressamı hakkında nasıl fena şeyler düşünebilir? Bir resim eğer duyuyor, düşünüyor ve ayıplıyor gibi görünebiliyorsa ona bu görünüşü, bu tesiri veren ressamdan başka kimdir? O ressam ki o resmi yaparken levhasının üzerine kendinden olan bütün duygu ve düşünceyi işlemiş, bütün maharetini nakşetmiştir. Ey cihanın yüz karası olanlar! Sizler benim hakkımda böyle mi düşünecektiniz? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Feth suresinde 6. ayet, insanlara yardım etmez düşüncesiyle Allah hakkında kötü zanda bulunan iki yüzlü erkek ve kadınlara, puta tapan erkek ve kadınlara Allah azap eder. Kötülük onların kendi başlarına düşsün. Allah onlara gazaplanmıştır. Onları lanetine uğratmış ve onlara cehennemini hazırlamıştır. Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir buyurur. Şimdi ben Allah hakkında kötü zanda bulunanların başlarını kesmezsem hatanın ve günahın ta kendisini işlemiş olurum. Ey nimet ve kudret tanımayanlar! Şu cihan çarkını sizin vücudunuzun ayıbından kurtarayım da bu hikaye dünya durdukça bilinsin, söylensin ve insanlar bu destandan ibret alsınlar. Dünya mevkileri, servet, ihtişam ve rütbeler, vücut heveslerine düşmüş kullarına Allah'ın tebessümleridir ki bu tebessüme aldanan ve yanlış yollara sapan insanları önce mest ve mağrur bırakır, sonra perişan eder. Ey Allah nazarında kıymeti olan kul! Sana bu geçici dünyada vücuttan yoksul oluşla ilahi birliğe karşı duyman gereken hasretin ve ayrılığın ızdırabı yakışır. Bu dünyada bu dünya kirleri ve ihtirasları içinde gülmek, sonunda ağlamaktır. Çünkü ilahi tebessüm kendi yüce varlığı, kendi aşkı ve güzelliği yerine geçici dünya heveslerini, dünya güzelliklerini seven gafillere karşı yine ilahi bir hayret ve esef tebessümüdür.